şamanların ve şamanizmin varlığının çok net bir şekilde var olduğunu söylüyor. Gerçekten dikil taşlara baktığımız zaman bazı kuş metinleri var, solda yukarıda gördüğünüz gibi. Ayak, bacakları var ama ayakları insan ayağı gibi ve alttaki turna kuşlarına baktığımız zaman kovuç gibi şeyler giyiyor. Bunlar çok büyük olasılıkla buralarda ritüeller, ritüellerden şamanların bir görüntüsü. İşte solda gördüğünüz zaman turna doluna girmiş bir şaman. Yani turna doluna girmiş, kıyafetine girmiş, don dediğimiz şey o. Dolayısıyla burada şamanların var olduğunu bize gösteren ki bunlar çok temel şeyler. Anlatacak çok şey var ama vakit kısıtlı. Burada da gördüğünüz gibi derinde gösterdiğim gibi karşılıklı delikleri olan dikili taşlar. Ve yine dikili taşın üzerinde sanki beynine hayvan postu sarmış gibi bir tarafta kendi takılıymış gibi bir tarafta da ellerini belinde kavuşturmuş bir insan betimlemesi olduğu kabul ediyor gibi şeyler bize burada kanların varlığını ispat eden hususlardır diye düşünebiliriz. Geri başka bir hususta Akbaba kültü. Burada gördüğünüz gibi bir Akbaba var. Elinde de bir tane yuvarlak bir şey var top gibi. Bir de burada yine bir Akbaba var. Yanında bir insan vücudu var. Bunun da kafası yok. Bu vücudun kafası nerede? Muhtemelen yukarıdaki Akbaba'nın elindeki o yuvarlak bu aşağıdaki gövdenin kafası. Peki bu ne? Bu işte Akbaba kültü. Ve bu nerede karşımıza çıkıyor? Bizim çok net olarak Çatalhöyük'te karşımıza çıkıyor. Çatalhöyük'teki evlerin duvarlarındaki arada yaklaşık 3000 sene var. Çatalhöyük'ün yerleşmeye başlaması 7000'ler. Burada da aynı gördüğünüz motifler Çatalhöyük'teki evlerin duvarlarında var. Başsız insan kafaları. Peki neden böyle? Bir Çatalhöyük'teki insanların DNA testleri oradakilerin Türk kavimleri olduğu yönünde de bilimsel kanıtları arttırmakta. Gördüğünüz gibi gövdeler aynı, birbirinin aynısı. Burada buna kanıt olarak Klaus Schmidt diyor ki eğer böyle Göbektepe yapılarını, o daire yapılarını olduğu gibi yükseltirsek, eğer bir yapıları devam ettirirsek yukarıya devam etmiş ve yıkılmış değil ama onun düşüncesi o şekilde. Yapıya devam edersek Eriha'daki kuleler karşımıza çıkıyor diye kitabında. Peki Eriha neydi? Eriha işte Jericho dediğimiz her şu anda Filistin toprakları içerisinde ki bana göre İsrail'in mücadele nedenlerinden bir tanesi bu Jericho'yu ele geçirmektir. Çünkü yapılmaya çalışılan şey insanlığın orada var olduğu, yani uygarlığın orada olduğu şeklinde. Dolayısıyla örnek verilen şey oradaki kuleler ki bu zerdüştüğünde de görülür. Nedir bunlar? Sessizlik kuleleri. Peki nedir sessizlik kuleleri? Tabii yakın zaman olduğu için biz daha derin zerdüştü inancı içerisinde bunu izleyebiliyoruz ki tengi inancında da aynı olur. Uygulamalar var. Toprağın kirletilmesi yasak ve ölü bedeni toprağa gömdüğünüz zaman da toprağın kirletildiğini yanıyor. Dolayısıyla insanlar toprağa gömüyorlar ölülerini. Peki ne yapıyorlar? Şu illüstrasyonda görüldüğü gibi son sol tarafta, şu gerçek sesli kulelerden bir tanesi, bedeni oraya bırakıyorlar. Ve beden burada rüzgarın etkisiyle ve değişici kuşlar tarafından etler kemiklerinden ayrılıyor. Dolayısıyla buna güneşe gömme de deniyor. Burada dolayısıyla toprağın kirletilmesi engelliyorsunuz. Geriye kalan kemikler de ufalanmak suretiyle belli yerlere konuluyor ki bu da Kızılderililerin uygulaması Amerika'da. Onlar da farklı şekilde güneşe gömme ritüelini uyguluyorlar hala. Ki onların kökenlerinde Sibirya olduğuna dair çok ciddi bulgular var. Daha beyin boğazı suları altında kalmadan kararken oradan Amerika kıtasına Kuzey Sibirya'dan Amerika'ya geçtiklerine dair. Dolayısıyla Kızılderililerle de çok benzer kültürel özelliklerimiz var. Daha sonra kemiklerde açılan bir takım çukurlara konuluyor ki biz bugün dikil taş, Göbeklidir'deki dikil taşlarının üstünde çukurlardan çok sayıda görebiliyoruz. Dolayısıyla burada bir Akbaba kültüründen de söz etmek mümkün ki elde edilen kemiklerden leşici kuşlar ve akbabalara ait oranlara baktığımız zaman bunun da son derece mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Atalar kültü gövdeyi bu şekilde ortadan kaldırıp peki kafaya ne oldu? İşte kafayı da atalar kültü kapsamında kullandı insanlar. Ne yaptılar? O zamanki inanışta ruhun kafatasının içinde olduğuna inanılıyor. Ve saydıkları sevdikleri atalarının kafasını bir süre sonra gövdeden ayırarak kendi yaşadıkları evlerde muhafaza ediyorlar. Dolayısıyla onun ruhundan yararlanmak, onunla beraber yaşamaya devam etmek için ki bunları da evlerin en altına gömüyorlar. Mesela Çatalhöyük'te bu kafatasları girişteki eşiğin altında bulundu. Mesela Anadolu'da hala vardır, bilirsiniz birçoğumuzun yaşamına hemen yakın birbirine eşiğe basılmaz eve girerken. Eşikten atlanarak eve girilir. Neden? Çünkü onun altında kutsal saydı atasının ruhu vardır eşiğin. Hala 12 bin senedir aynı şeyi devam ediyoruz, aynı kültüre sahibiz biz. Gene bu da Göbektepe'de bulunan bir heykel, bunun da arkeologlar yorumu dizleri üzerine çökmüş beyler arasında bir başka kafatasını tutan insan. Eğer böyleyse burada da bir atalar kültünden söz etmemiz mümkün. Tanrı dediğimiz şey de Göbektepe'de karşımıza çıkıyor. Tanrı'nın şekillerle ifade, yani Çince'deki gibi. Çince'de malum harf yok, şekillerle anlatıyorsunuz her şeyi. Burada da şekiller var. Mesela sol tarafta gördüğünüz yukarıdaki şekil bir süvariyi anlatıyor. Ata, ata üzerinde bir insan. Bu şekli koyduğunuz zaman süvariden bahsediyorsunuz. İşte yan taraftaki kardeşliği anlatan ans şekli, sol taraftaki as dediğimiz de süngü. Bunlar Türkler tarafından kullanılan tamgalar. Dolayısıyla hem her tamganın bir adı ve her tamganın da bir anlamı var. Ve bugün Göbektepe'de şu anda Şanlıurfa Müzesi'nde sergilenmekte olan tabletlerin birinin üzerinde bu üç tamgayı görüyoruz. Biz ki bu üç tamganın aynısı birebir daha sonraki Türk boyları tarafından kullanılmıştır. Şurada sol tarafta gördüğünüz yılan şeklindeki o tamgası işte öbür dünyaya geçerek orada var olmayı ifade eder. Ortadaki öç tamgası lider, bayrak, tanrı anlamları vardır. Sağ taraftaki kaz ayağı dediğimiz şeyde ölüm sonrası göğe yükselmeyi ifade eder. Bu ölüm sonrası göğe yükselmiş ve orada hayatını devam ettirmekte olan bir lider. Üçünü yan yana koyduğumuz zaman bu anlam çıkıyor ama bugün için tamgalar konusunda böyle bir kabulleniş yok. Yani tamgalar yan yana konularak bir cümle oluşturur diye bir kabulleniş yok. Bu henüz çözülebilmiş değil. Onun için tamgaları biz tek tek değerlendirmek durumundayız ama bunlar birebir Türklerin kullandığı tamgalar. Hala Anadolu neresine giderseniz gidin bu boylar nerede var olmuşlarsa oradaki mezar taşları üzerinde bunları görebilirsiniz. Mesela Kaz Ayağı'nı Kaz Dağları bölgesinde çok sıklıkla görebilirsiniz. Örnek olarak oradaki tahtacı Türkmenlerin bu varlığı hala devam ediyorlar. Bir daha aynı şekilde tamgalardan bir tanesi Nevaçör'de bulunan bir baş heykelin arkasında bulundu. Orada bir yılan şekli. Dolayısıyla bu öbür dünyaya geçerek orada var olmayı bitiriyorsa bu baş heykeli de pekala bir kama ait olabilir. Bir kamun varlığı bize gösteriyor olabilir. Ve sol tarafta gördüğünüz şeyler 2010 yılında Göbektepe'de bulundu ve bulunduktan bir gün sonra kayboldu, çalındı. Bildiğimiz tek çalıntı heykel bu. Buraya da baktığımız zaman şöyle üzerinde çok net olarak kaz ayağı tamgasını görüyoruz. Bu heykel çalındı, çalındıktan sonra Kültür Bakanlığı buna bir değer biçti. Alman Arkeoloji Enstitüsü Kazı Başkanı Klaus Schmidt bunun karşılığını ödedi ve olay kapandı ama heykel ortada yok. 14 senedir yok. Tabi şey olarak, resmi olarak uluslararası alanda çeşitli duyurular falan yapılmış durumda ancak henüz bulunamadı. Buraya baktığımız zaman da biraz önce söylediğim gibi lider, bayrak ve tanrı anlamına giren ölç tanrısını da bu kaybolan, çalınan heykelin alın kısmında görüyoruz. Şunu söylemiyordum. Sağ taraftaki de Hakkasya bölgesinde bulunan ki buna hemen hemen birebir benzeyen bir heykeldir. Hakkasya bölgesinde insanlık tarihinin başına itibaren bugüne kadar sadece Türk toplumlarına var olduğu bir coğrafya. dışarıdan başka hiçbir toplumla karışmamışlar. Dolayısıyla burada da ikisi arasında çok büyük benzerlikler görüyoruz. Yine gördüğünüz gibi Hakkari'de Göbektepe'deki yönden hey sembolü deniyor ama hey sembolüden sonra daha ziyade burada karşılıklı iki kişiden bahsediyor olabiliriz. Elini tutuşmuş iki kişiden bahsediyor olabiliriz. Dolayısıyla da bir ikili yapıdan söz ediyoruz. Karşı zıtların uyuşuklarından bahsediyoruz. Kadın erkek olabilir, doğru ile yanlış olabilir, iyi ile kötü olabilir, siyah ile beyaz olabilir gibi. Dolayısıyla burada bir dualizmden söz ediyor olabiliriz. Hey sembolü diyebilirken. Yerdeki Künay damgası hem Göbektepe'de var hem de biraz önce bahsettiğim Sibirya bölgesinde var. Doğu Türkistan, Doğu Uygur'da var, Etikler'de var ve Göktürklerin paralarında var aynı semboller. Sonuca geldim ama sonuca gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Biraz sonra söyleyeyim, ondan sonra söyleyeyim. Dolayısıyla Göbektepe'nin tarihsel bağlarının bütün bu verileri bir araya topladığımızda Türklerin var olduğu ve dünyaya yayıldığı Türkistan bölgesine dayandırabileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii bununla bağlantılı olarak gelebilecek soru için şunu söyleyebilirim. Tabii ki o zamanlar bir soy kavramı yok. Tabii ki o zamanlar bir Türk kavramı yok. Ama başka da Ali Koç'un dediği gibi diyor ki önemli olan Atatürk'ün hangi kulübü ziyaret ettiği değildir. Önemli olan hangi kulübün Atatürk'ün izinden gittiğidir. Onu buraya uyarlarsa, o insanların izinden kimler gitmişse bugün var olan insanlardan, bu insanlar onların atalı olarak kabul edilmek durumunda. Dolayısıyla bugün biz inancımızda, kültürümüzde, günlük hayatımızda da anlatacak şey var. Üç tane kitap yazdım. İşte o üç kitapta bunlarla ilgili çok detaylı bilgiler var. Bugün günümüz dünyasında, günlük hayatında kullandığımız şeylerin tamamını eğer 12 bin sene öncesinde görebiliyorsak, onlardan da, onları da o günden bugüne taşıyan bizler ise, bizler o insanları bizim atalarımız olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla tarihsel bağlarımızın da uydurma ismini Orta Asya, Orta Asya deniyor da Orta Asya'da böyle parçalı yönetim politikasının bir sonucudur. Asya'yı da böyle işte ortası uzağı, yakını, küçüğü, büyüğü şeklinde. Ortası demekten de Türkistan demek daha doğru. Dolayısıyla Göbektepe'nin tarihsel bağlarını Türkistan bölgesinde bulabileceğimizi düşünüyorum. Sabrınız için teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplandırabilirim.
Sorulara geçmeden önce kısa bir bilgi paylaşmak istiyorum. Yazarımızın kitapları burada. Almak isteyenlere yazarımız imzalayıp buradan teslim edilecek. Bunu bilgilendirmiş olayım. Bu alanla ilgili yazdığı kitaplardan